dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razig'in kıraatiyle dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 18 Ferverdin 1403, Hicri Gameri 26 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimde 6 Nisan 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, hidayet hadisi, İsrail matestajı, yüzyılda yüzgeleşme ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Müzik
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendiz. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran halkının Kudüs günü görüşlerindeki destansı varından dolayı övgüde bulundu. Tahran Cuma namazı tipi Siyonizm suçun simgesi haline geldi açıklamasında bulundu. Kenani, Gazze Savaşı'nın sonu gayrimeşru Siyonist yapının çöküşünün başlangıcıdır dedi. Nasrullah, Filistin milletini desteklemek İran düşmanlığının temel nedenidir açıklamasında bulundu. İran'ın intikam korkusu nedeniyle Siyonist seçimi 28 diplomatik temsilciliği kapatıldı. Ve Lübnan Hizbullah'ı Siyonist seçimin 3 üssüne saldırı düzenledi. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, İran'ın uyanık ve takdir sahibi halkına şükranlarını ifade eden bir mesajda, onların dün Dünya Kudüs Günü yürüyüşündeki destansı varlığını küresel istikbarın açık bir mesajı olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Reis'in bu mesajında şu ifadeler yer aldı. İran'ın uyanık ve takdir sahibi halkı, bu yılki Dünya Kudüs Günü'nde İslam İran'ın bilgeli ve ileri görüşlü halkının şanlı, ilham verici ve gururlu varlığının destanı bu kritik anda dünyanın gözü önünde Filistin ve Gazze'nin mazlum ve güçlü haklarına destek ve empati içinde milli birlik ve dayanışmanın kalıcı sahnelerini sergiledi. Bugün Filistinlerin gayreti ve cesareti sayesinde Siyonizmin sahte sarayının örümcek ağından daha zayıf olduğu herkesçe anlaşılmıştır. Bu destansı ve hayranlık uyandıran varlık, küresel istikbara baskı ve gaspın, tecavüz ve cinayetin her zaman başarısızlığa mahkum olduğunun, bu küresel ve geniş hareketin mutlaka başarıya ulaşacağının bir mesajıdır. Ve dünya halkları Allah'ın dürüst vaadinin gerçekleşmesini ve Siyonist rejimin yıkılışını izleyecektir. Bendeniz İran'ın büyük halkının ve dünyanın tüm özgür uluslarının bilinçli varlığı önünde, Allah'ın önünde secde ediyor ve İran halkının çeşitli siyasi, kültürel ve dini grup ve örgütlerin mensuplarının rahmetli İmam Hümeyni'nin tarihi mesajını ve stratejik girişimini ve İslam İnkılabı rehberinin davetine lebbeyk diyerek insani ve dini görevi gereği bu yıl Kudüs günü yürüyüşlerinde coşkulu bir katılımla Filistin'in mazlumlarına ve bu toprakları masum çocuklarına saygılarını sunup Siyonist rejime ve onun destekçilerine ve her şeyden önce Amerika'ya karşı tiksintilerini gösterdikleri için onlara içtenlikle minnettarım ve Yüce Allah'tan mübarek Ramazan ayının son günlerinde direniş cephesinin iktidarının, şerefinin ve büyümesinin artmasını, Kudüs işgalcilerinin helak edilmesini diliyorum. Tahran geçici Cuma namazı hatibi, Siyonist rejimin Filistinli kadın ve çocukları katletmesiyle işlediği cinayetlere değinerek, sahte ve çocuk katili Siyonist rejim uluslararası hukuk sisteminde suçun sembolü haline geldi ifadesinde bulundu. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün Tahran Cuma namazının geçici hatibi, Hocetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabifer, Cuma namazı hutbesinde Kudüs günü yürüyüşünü gayretli Filistin halkı ve Gazze şeridindeki ön saflardaki mücahitler için güçlü ve eşsiz bir destek olarak değerlendirerek şunları belirtti. Efsiz baksız Filistinlerin öldürmesi ve soykırımı yaklaşık 70 bin konutun, 227 caminin, 100 okul ve üniversitenin yıkılması, 22 hastanenin yıkılıp hizmet dışı bırakılması, Gazze şeridinin tamamen kuşatılması, sahte çocuk katili rejimini uluslararası hukuk sisteminde bir suç sembolü haline getirdi. Tahran geçici Cuma imamı, Aksa Tufanı operasyonu Siyonist rejim ve destekçilerinin askeri, siyasi ve ekonomik yapısında deprem yarattığını belirterek, Amerika'nın küresel ve bölgesel konumu tehdit altında ve Siyonist rejim büyük başarısızlıklar yaşıyor açıklamasında bulundu. Batılı ülkelerin insan haklarına yönelik ikili yaklaşımını eleştiren Hucetul İslam Ebu Turabi Fert ayrıca şunları söyledi. Filistinliler benzeri görülmemiş ve takdire şayan bir direnişle eşitsiz bir savaş alanında İslam'ın yüksek değerlerini sergilediler ve Tel Aviv 6 ay sonra öldürmek ve soykırımdan başka bir iş başaramadı. Tahran'ın geçici cuma namazı, Hatibi Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırıya da işaretle bu eylemi İsrail'in Gazze Savaşı çıkmazından çıkma girişimi şeklinde değerlendirdi ve Tel Aviv'in çöken caydırıcılığını yeniden tesis etme yolunda Şam'da yapılan kötü eylemlerin hiçbir stratejik ve askeri değeri yoktur hatırlatmasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze Savaşı'nın sona ermesini, Siyonist rejimin gayri meşru yapısının çöküşünün başlangıcı olarak değerlendirdi. Dün Dünya Kudüs Günü münasebetiyle Nasır Kenani, gayri meşru Siyonist rejimin Amerika ve İngiltere'nin kapsamlı desteği sayesinde işlediği suçlara değinen bir notta şunları yazdı. Son 6 ayda Gazze'nin kanlı şeridinde yaşananlar sahte Siyonist rejimin vahşetinin ve gaddarlığının derinliğinin yeni ve iğrenç profilini dünyanın gözü önünde ortaya çıkardı. Kenani ayrıca şunları kaydetti. Gazze şeridine karşı devam eden 6 aylık savaş boyunca Amerikan ve İngiliz hükümetlerinin desteğindeki sahte İsrail rejimi hedefli, inanılmaz ve iğrenç bir şekilde tüm insan haklarıyla, insani ve ahlaki değerlerle pratikte alay etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Şiddet ve insanlığa karşı suçlarla dolu bu nefes kesen ve hüzünlü 6 ay boyunca İsrail rejiminin suçlarını kınamak ve derhal durdurmak isteyen dünya kamuoyunun baskılarına rağmen sorumlu uluslararası kurum ve kuruluşlar çaresizlik içinde Gazze vatandaşlarına karşı savaşın derhal durdurulması, yaralıların durumlarıyla ilgilenilmesi ve Gazze'ye yerinden edilenlere yeterli ilaç ve yiyecek gönderilmesi dahil olmak üzere asgari düzeyde uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeyi başaramadılar. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada Amerika ve İsrail'in sahte rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne olan düşmanlığının temel sebebinin Tahran'ın mazlum Filistin halkına verdiği destek olduğunu belirtti. Seyyid Hasan Nasrullah, dün Beyrut'un güney kesimlerinde düzenlenen Dünya Kudüs Günü kutlamalarında Siyonist rejimin bölgedeki yenilgisine değinerek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin işgalcilere karşı direnişi desteklemeye devam etmesi İran'la düşmanlığın temel sebebidir. Seyyid Hasan Nasrullah, Aksa Tufanı operasyonunun bölgede tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve Siyonist rejimin bekasını tehdit ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti. 6 ay süren Gazze Savaşı'nın ardından bu rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı. Seyyid Hasan Nasrullah direniş ekseninin Siyonist rejimle mücadelede büyük bir zafer kazandığına dikkat çekerek Netanyahu ve koalisyonunun Gazze'deki savaşı durdurmaktan başka seçeneği olmadığına dikkat çekti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen saldırıyı bölgede önemli bir olay olarak değerlendirerek şunları söyledi. Herkesin kendini hazırlaması ve her türlü olasılığa hazırlıklı olması gerekiyor. Netanyahu'nun bu saldırıdaki aptallığı zaferin kapısını açacaktır. Nasrullah bölgedeki tüm suçların arkasında Amerika olduğuna işaretle Lübnan direnişi Siyonist rejimle savaşmaktan korkmuyor. Her türlü savaşa hazır ve Gazze zaferine kadar savaşı sürdüreceğiz vurgusunda bulundu. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri ayrıca şu açıklamayı da yaptı. İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin Filistin ülküsüne kararlılıkla destek verme eylemi, İran'ın hedef aldığı savaşların en önemli nedenlerinden biridir. Yediyot Ahronot gazetesi ilk sosyal medya hesabında İran'ın intikamı korkusuyla dünya çapında 28 İsrail diplomatik temsilciliğinin kapatıldığını belirtti. Muhabirimizin Siyonist rejimin Kanal 12'sinden naklen aktardığı haberde İslam İnkılabı rehberinin İsrail'e yönelik tehdidi ve şeytani rejimin yiğitlerimiz eliyle cezalandırılacağını ve onları bu suç ve benzeri suçlardan pişman ettireceğiz şeklindeki vurgusu, İran'ın misillemede bulunacağı korkusuyla bu rejimin güvenlik servislerinde her an teyakkuza geçme durumuna neden olmuştur. Siyonist rejim dünyanın bazı ülkelerindeki diplomatlarına da evlerinden çıkmamaları talimatını talimatını verdi. Bu arada Kanal 12 İsrail Ordusu'nun karşı istihbarat dairesinin eski başkanı Amos Yadlin'den naklen şunları aktardı. İran doğrudan İsrail'e füze atarsa şaşırmayacağım. Yadlin ayrıca şunları ekledi. Hizbullah'ın savaşçı başlatma emrini Ramazan'ın son cuma günü almış olması mümkün. İbranice yayın yapan Maarif gazetesi de şunu yazdı. İsrail Hava Kuvvetleri İran'ın yakın gelecekte karşılık verme ihtimali nedeniyle teyakkuza geçti. İsrail'in Kanal 13'ün askeri analisti Alon Ben David de İsrail İranlıların bu kez karşılık verme konusunda eskisinden daha kararlı olduğunu fark etti dedi. Lübnan Hizbullah güçleri Siyon Şişmin 3 askeri üssünü roket ve top mermileriyle hedef aldı. Reuters'ın cuma günkü haberine göre Lübnan Hizbullah'ı dün yayınladığı bildiride şunları duyurdu. Gazze şehrindeki Filistin halkına destek bağlamında cesur ve onurlu direnişi doğrultusunda İslami direniş mücahitleri Siyonist rejimin Malkiya askeri üssündeki asker ve teçhizatlarını top ve füzelerle hedef aldı. Lübnan İslami direnişi bir başka bildirisinde ise El Matla üssünün girişindeki personel taşıyıcının güdümlü füzeyle hedef alındığını duyurdu. Bu operasyonda personel taşıyıcının yolcuları öldürülmüş ve yaralanmıştır. Lübnan Hizbullah'ı bir başka bildirisinde İslami direniş mücahitlerinin Zanit askeri üssündeki Siyonist rejimin teçhizat ve casusluk sistemlerini uygun silahlarla imha ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz birkaç ayda Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimin Gazze şehrinde işlediği korkunç cinayetlerin ve bu bölgede çok sayıda Filistinlinin kanının dökülmesinin ardından işgal altındaki toprakların kuzeyinde bu bölgelerde yaşayan Siyonistlerin dehşetine neden olarak rejimin askeri mevzilerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gazze şeridinde ateş açılmasına ve İsrail saldırılarının durdurulmasına bir kez daha vurgu yaptı. Antonio Guterres, Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı 6 ay süren acımasız savaşın ardından dün gazetecilere şunları söyledi. Derhal insani ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması, sivillerin korunması ve insani yardımın engellenmeden ulaştırılması yönündeki acil çağrılarımı yineliyorum. Guterres ayrıca şunları kaydetti. Gazze Savaşı'nın üzerinden 6 ay geçiyor ve kitlesel açlığın, bölgesel yangının, küresel standartlarla ve normlara olan inancımızın tamamen kaybolmasının eşiğindeyiz. Bu uçurumdan geri adım atmanın, silahları bırakmanın, korkunç acıları sona erdirmenin zamanı geldi. Çok geç olmadan olası kıtlığı azaltmalı ve durdurmalıyız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca şunları kaydetti. Gazze'deki durum kesinlikle umutsuzdur ve kritik insani durum hayat kurtaran yardımlarda büyük bir atılım yapılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla Gazze'de acil insani ateşkes çağrısını yinelemektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca şunları kaydetti. Gazze nüfusunun yarısından fazlası yani 1 milyondan fazla insan feci bir açlıkla karşı karşıya. Gazze'nin çocukları bugün su ve yiyecek kıtlığı nedeniyle ölüyor. Guterres ayrıca şu hatırlatmada da bulundu. Gazze Savaşı'nda aralarında 175'ten fazla Birleşmiş Milletler çalışanının da bulunduğu yaklaşık 196 aktivist öldürüldü. Uluslararası Kudüs Günü ile eş zamanlı olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Filistin lehine ve Siyonist rejim aleyhine 4 kararname ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Muhabirimizin verdiği habere göre dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İsviçre'nin Cenevre kentindeki 55. oturumunda insan hakları kararlarının duruşmasında Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına İlişkin kararname İnsan Hakları Konseyi'nin toplam 47 oyundan 42'sinin olumlu oyuyla kabul edildi. Sadece Amerika ve Paraguay bu kararı olumsuz oy vererek Filistin halkının devredilemez kendi kaderine tayin hakkına karşı olduklarını dünyaya duyurdu. Bu toplantıda Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmesini kınayan bir kararname daha 36 olumlu oyla kabul edildi. Bu kez Amerika, Paraguay ve Malevi ile birlikte bu karara karşı oy kullanarak Kudüs'ün işgalcisi rejime destek verdi. Yüzlerce avukat ve İngiliz üniversite profesörü bu ülkenin başbakanına hitaben yazdıkları açık mektupta işgalci İsrail rejiminin Gazze'deki suçlarına değinerek bu rejimi kınadılar. Muhabirimizin verdiği habere göre saldırgan rejimin Dünya Merkezi Mutfak Enstitüsü'ndeki yardım görevlilerine yönelik hava saldırısında 7 yardım görevlisinin ölümüyle sonuçlanması ardından dün sabah İngiltere'de 600'ü aşkın avukat ve üniversite profesörü bu ülkenin başbakanı Rishi Sunak'a mektup göndererek İngiliz hükümetinden İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını istedi. Sırada bültenimizin son haberi var. İstanbul'da İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bilgi topladıkları tespit edilen 8 şüpheli Köstebek 3 operasyonu ile yakalandı. NTV'nin haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Milli İstihbarat Teşkilatı İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a Türkiye'deki hedef kişi ve şirketlerle ilgili bilgi sızdıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail İstihbarat unsurlarına bilgi aktardığı tespit edilen 8 şüphelinin Köstebek 3 operasyonunda gözaltına alındığını, bunlardan ikisinin tutuklandığını bildirdi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 27 Ramazan 1445 ve Miladi 6 Nisan 2024 Cumartesi. ...60 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Ferverdin 1343'te İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, İran'ın Müslüman halkının itirazları ve mücadeleleri ardından serbest bırakıldı. İmam Hümeyni Hicri Şemsi 15 Hordad 1342'nin yarı gecesinde despot Şah rejimine karşı ifşaatlarda bulunduğu konuşmasından sonra rejimin güvenlik güçlerince tutuklanıp hapse intikal edildi. İmam Hümeyni tutuklandıktan sonra İran genelinde imamın serbest bırakılması için geniş protesto gösterileri düzenlendi. İran halkının şiddetli tepkileri Şah rejiminin imamı hapisten Tahran'daki evine intikal etmelerine ve imamı gözlem altına almalarına neden oldu. İran halkı ve ulemasının yoğun itirazlarının sürmesi Şah rejimini İmam Hümeyni'yi serbest bırakmasına neden oldu. Halkın imamın serbest kaldığını öğrenmesi üzerine İran genelinde yoğun kutlama merasimleri düzenlendi. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Ferverdin 1378'de ünlü arif valim Ayetullah Seyyid Abdülkerim Keşmiri vefat etti. Hicri Şemsi 1305'te Kutsal Necef-i Şeref kentinde dünyaya gelen Ayetullah Keşmiri, Seyyid Abulkasım Hoyi, Seyyid Abdülala Sebzevari, Seyyid Abdülhadi Şirazi ve Şeyh Kazım Şirazi gibi önde gelen alimlerden dersler aldı. ...885 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Ramazan 560 tarihinde Müslüman bilim adamı ve arif İbn Arabi lakaplı Muhiddin Ebu Bekir bin Muhammed günümüz İspanya'sının güneyindeki Endülüs kentinde dünyaya geldi. 80 yaşındayken o dönemin ünlü kentlerinden biri olan İşbilye'ye gitti ve orada Kur'an-ı Kerim, fıkıh ve hadis öğrendi. Gençliğinden beri seyr-i sülük ve irfana başlayan İbn Arabi 30 yaşındayken İslam bellelerine yolculuklar düzenledi. Ta ki buralarda bilim ve marifte büyük yetenek kazandı ve bu seferlerinde kitap yazmayı ihmal etmedi. ...486 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Ramazan 959'da Hicri Kameri 10 yüzyılının ünlü fakih valimlerinden Sahip Muallim lakaplı Hasan bin Zeyneddin Lübnan'ın Cebeli Amil etrafındaki köylerden birinde dünyaya geldi. Dünyaca ünlü büyük alimlerden Şehit Sani'nin evladı olan Sahip Muallim eğitimini tamamlamak için Irak'ın Kutsal Necef-i Şerif'in dini ilimler havzasına gitti. Orada fıkıh usulü, mantık ve matematik bilimlerini öğrendi ve bu dallarda ders vermeye başladı. Muallim el-Din adlı eser Sahip Muallim'in kaleme aldığı eserdir. O Hicri Kameri 1011 yılında vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ehli beytinin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ı tanımak, peygamberlerin ve evliyaların özelliklerini, gayb aleminin sırlarını, beşeri toplumlara hakim olan gelenekleri bilmek, insanı ve akıbetini tanımak ve öğrenmek bağlamında en yüce ilahi marifi ve geçmişlerimiz ve geleceklerimizle ilgili gaybi haberleri içerir. Bu semavi kitap ayrıca beşeri ihtiyaç duyduğu ebedi saadet ve mutluluğa kavuşturacak sosyal, hukuki, iktisadi ve siyasi düzenleri de içerir.
Tüm bu özelliklerin yanında Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'a bağlı olması, bu ilahi kitaba sıradan düşüncelerin çok çok ötesinde bir azamet kazandırır. Ve bu kitap insan cismini ve ruhunu etkileyecek birçok bereket ve özel tesiri kapsar. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Yüce Allah kendi kelamında tecelli eder ancak insanlar onu göremez. İşte bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beyti insanları Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştırarak her insanın kendi kapasitesine göre bu ilahi kitabın azametini idrak etme zeminini hazırlamaya çalışmış ve böylece ebedi saadet ve mutluluğa kavuşmaları için Kur'an-ı Kerim'in hayat veren marifinden yararlanmanın ön hazırlığını yapmıştır. Bugünkü sohbetimize özel olarak İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin Kur'an-ı Kerim azameti hakkındaki vecizlerinden bazı bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Kur'an-ı Kerim'in özel bir azameti vardır. Çünkü bu sözlerin sahibi Yüce Allah, kuryesi Hak Teala katının has meleklerinden Hazreti Cebrail ve muhatabı Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed-i Mustafa ve bu ilahi kitabın müfessirleri, öğretmenleri ve ehli beyt fertleridir. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim azametine müdahil olanların tümü yine azamet açısından emsalsizdir. Ve işte böylece bu şerefli ve azametli kitabın en önemli risaleti insanları hidayete erdirmek ve onlara yol göstermektir. Kur'an-ı Kerim bu risaletini tüm şartlarda ve beşeriyetin yaşamının tüm devrelerinde ve hatta en karanlık dönemlerde sürdürür. Toplumda hiçbir aydınlık noktası bulunmazken, insanlar bir tek emin rehber bulamazken, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadet ve kemale doğru hidayete erdirebilir ve adeta insanın elinde bir meşale gibi gideceği saadet yolunu aydınlatır.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ne zaman fitneler, karanlık geceler gibi size sardığında hemen Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Kim bu semavi kitabı karşısına alırsa onu cennete doğru yönlendirir ve kim bu kitaba sırt çevirirse onu cehenneme gönderir. Kur'an-ı Kerim en iyi yolu gösteren rehberdir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim içinde karanlığa yer olmayan nurdur. Bu yüzden eğer biri Kur'an-ı Kerim marifini öğrenmek için çaba harcar ve bu yolda seçkin bir yöntem, yani Kur'an-ı Kerim ve onu insanlara sunan Hazreti Muhammed ve Pak Ehl-i Beyti'nin belirlediği yöntemi izlerse mutlaka hidayete erer ve asla karanlığa düşmez. Buna göre İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah hidayete erdiren bir kitap nazil etti ve içinde iyilikleri ve kötülükleri beyan buyurdu. O zaman iyi yolu izleyin ki hidayete eresiniz ve kötülüklerden uzak durun ki doğru yolu izleyesiniz.
Kur'an-ı Kerim'in azametinin bir boyutu da kendisinden önceki ilahi kitaplarda eski peygamberlere nazil olan tüm marifi kapsamasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm ilahi kitapların nihai ve en mükemmel şeklidir. Ve bu kitabın içeriği kendinden önce gelen kitapların içeriğinden kopuk değildir. Kur'an-ı Kerim ister reddettiği hükümler, ister onayladığı hükümler olsun, kendinden önce gelen tüm semavi kitapların hükümlerini kapsar. Bu özellik, Kur'an-ı Kerim marifinin diğer semavi dinlerin izleyenleri tarafından benimsenmesini kolaylaştırır. Yüce Allah Yunus suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden önceki doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Ondan şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed de bu meale işaretle şöyle buyuruyor. Uzun sureler Tevrat'ın yerine bana verildi ve İncil'in yerine de yüzlü sureler ve Kur'an-ı Kerim bizzat semavi kitapların şahidi ve onlara musallattır.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belâğa adlı kitapta Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim dış yüzü güzel ve iç yüzü derindir. Acayipleri sonsuzdur. İçindeki sırlar son bulmaz ve cahilliğin karanlığı ondan başka hiçbir şeyle bertaraf olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bir dış yüzü ve bir de iç yüzü vardır. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü genel görüntüsü ve iç yüzü de özel görüntüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü dala ve iç yüzü köke benzer. İmam Bagr Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü hakkında Allah Resulü'nün değerli sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'ye şöyle buyurur. Cabir, Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü vardır ve iç yüzünün de bir iç yüzü vardır. Ey Cabir, Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey beşeri akıl ile tefsir edilemez. Zira ayetin başı bir şeyle ilgili olabilir ve sonu başka bir şeyle. Kur'an-ı Kerim çeşitli boyutları olan sürekli kelamdır.
Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Zeynül Abidin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın kitabı dört şey içerir. İbareler, işaretler, incelikler ve hakikatler. İbareler tüm insanların anlamasına uygundur. İşaretler ise has ve bilge insanlara özgüdür. İncelikler evliyalara ve hakikatleri de ilahi peygambere özgüdür.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bu podcast işgal altındaki Filistin topraklarında kendisine İsrail adını veren gayri meşru varlığın oluşumunun tarihsel bir anlatımıdır. Bugün Batı Asya bölgesinde ve dünyada devlet terörünün sembolü haline gelen rejim ve Filistin topraklarında on yıllardır süren gaspçı varlığı, Filistin ve Lübnan halkına yönelik ayrımcılığın, terörün ve saldırganlığın en büyük ve en eksiksiz nesnel tezahürüdür. Bu rejimin oluşumu ve ortaya çıkarılışı hakkında bilgi edinmek ve Siyonist rejimin süregelen saldırganlık, ayrımcılık, terör, suç ve cinayeti işleme sürecini anlatmak için İsrail Metesazlığı isimli podcast serisiyle sizlerle birlikte olacağız. Siyonistlerin işgal altındaki topraklardaki işgalci ve yasa dışı varlığının kökenlerini bulmak için yaklaşık 200 yıl geriye gitmeli ve Yahudilerin ilk göçünden bahsetmeliyiz. Peki ilk göçün hikayesi nedir? 15 Mayıs 1882 Pazartesi günü Charles III Alexander Yahudilerin Rus toplumunun çeşitli kesimlerindeki yaygın ve artan etkisine tepki olarak Yahudilerin Rusya'daki varlığını ve faaliyetlerini sınırlayan 3 yasa çıkardı. Bu kurallara göre Yahudilerin şehir dışına yerleşme hakları yoktur. Hiç kimsenin şehir ve kasabalar dışında Yahudilere toprak ve ev kiralamaya, mülkiyet hakkını onlara devretme hakkı yoktur. Ve Yahudilerin pazar günleri ve resmi Hristiyan bayramlarında çalışma ve ticaret yapma hakları yoktur. Bu kısıtlamalar Rus Yahudilerinin kafasında şu sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. Rus değilsek o zaman biz neyiz? Cevap ise kısa sürede ortaya çıktı. Yahudi olmalıyız. Odessa'lı bir Yahudi olan Leon Pinsker bu sıralarda Almanca Öz Kurtarış isimli bir kitap yazdı. Pinsker yazdığı Öz Kurtarış kitabında şunları söyledi. Yahudi düşmanlığı ya da onun yorumunda Yahudi korkusu tedavisi olmayan bir hastalıktır. Bir Yahudi vatanı oluşmayıncaya kadar yaşayanların gözünde var olacak, batının yerlilerinin gözünde yabancı, yerleşenlerin gözünde yerinden edilmiş berduşlar, zenginlerin gözünde dilenci ve tüm kesimlerin gözünde tarihsiz bir rakip olarak görülecektir. Öz Kurtarış'ta Pinsker, Yahudilerin yeniden bir ulus haline gelmesi ve halkın bir toprağa sahip olması gerektiğini vurguladı. Bu da İsrail'in kurulması için bir kıvılcımdı. Pinsker dünyadaki ne ilk Siyonist ne de sonuncusuydu. Ancak Rusya ve Doğu Avrupa'daki Yahudilere, özellikle Galiçya, Polonya'daki Yahudilere yönelik baskılar, Öz Kurtarış kitabıyla Yahudiler arasındaki Siyonizm bedenine yeni bir ruh vermesini sağladı. Bu hareketlerle eş zamanlı olarak Yemenli Yahudiler de Kudüs ve Filistin'e göç etmeyi düşündüler. 23 Temmuz 1881 Perşembe günü Yahudiler Sana'da büyük bir yas merasimi tuttu. Ardından bir grup haftalar ve günler geçirdikten sonra Kızıldeniz'i geçerek Mısır'a, oradan da Akdeniz'e ve oradan da Hayfa'ya ve nihayet Kudüs'e gitti. Rusya ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Yemen Yahudilerinden yaklaşık 7 ay sonra Filistin topraklarına geldikleri söylenmektedir. O zamanlar Filistin, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi altındaydı ve sakinlerinin çoğu Müslümandı ve Arapça konuşuyorlardı. Bu nedenle kültürel olarak Yemen Yahudileri ve Doğu Avrupa Yahudilerinin kültüründen farklıydılar. Soğuk ve sulak topraklara alışkın olan birçok Rus ve Doğu Avrupalı Yahudisi ilk birkaç ayda Filistin'de sıcaktan, susuzluktan ve tarım yapmanın zorluklarından etkilenip kararlarından caydığı ve eskisi gibi aynı çetin ortama dönmeyi tercih etti. Filistin'e göç eden Yahudiler yeni iklimde sıcaktan, hastalıktan ve ölümden aşırı derecede korkuyorlardı. Bir süre sonra yeni toprakların ikliminin yarattığı sorunlar sonucunda Yahudilerin Doğu Avrupa'ya geri gönderilmesi sürecinden etkilenerek göçü teşvik etmek için Siyonist örgütler oluşturulmuş ve Siyonist kapitalistlerin sağladığı fonlara dayanarak Yahudilerin Filistin'e göç etmesi teşvik edilmiştir. Siyonist kapitalistlerin ailesi ayrıca Yahudi göçmenlerin yerleşmeleri için çorak arazileri de satın aldı. Bugünkü işgal altındaki Filistin'de Pata, Tikva ve Rishon LeZion şehirleri aslında ilk Yahudi yerleşimlerinin kurulduğu çok küçük iki bölgenin genişlemiş şeklidir. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nda yaklaşık 6 bin Yahudi kaldığı tahmin ediliyor. Zamanla ve Filistin topraklarına gelen davetsiz misafirlerin sayısının artmasıyla bu yeni gelenlerle Filistin'in eski sakinler arasındaki ihtilaflar da arttı. Siyonist tarihçi Benny Morris, bu dönemde Filistin halkı ile göçmenler arasındaki farklılıkların ve ihtilafların kökeni hakkında Haklı Kurbanlar adlı kitabında şunları yazmıştır. Araplar doğal olarak Arap-İslam kimliklerini korumak ve orada yasal olarak ikamet etmek istiyorlardı. Ancak Siyonistler mevcut durumu kökten değiştirmek ve olabildiğince çok toprak satın almak, yerleşim yerleri inşa etmek ve nihayet Arap ve Müslüman ülkesi Filistin'i Yahudilerin ana vatanı haline getirmek istediler. Elbette Siyonistler yetkililerden ve Araplardan korktukları için gerçek niyetlerini onlarca yıl sakladılar. Ne istediklerini, hangi yollarla isteklerini gerçekleştireceklerini bilmelerine rağmen bunu gizli tutmaya çalıştılar. O dönemden geriye kalan yazışmalar Siyonistler arasında böyle bir tutumun göstergesi olmuştur. Benny Morris kitabında bir Siyonistin kardeşine yazdığı mektuplardan bir örnek aktarmasında da şu gerçeklere yer vermiştir. Morris şu ifadeleri kullanmaktadır. Şimdi nihai hedef Filistin topraklarını ele geçirmek ve Yahudilere siyasi bağımsızlığı geri kazandırmaktır. 2000 yıldır elinden alınan bağımsızlık söz konusu. Yahudiler şimdi ayaklanıyor, silahlanıyor ve kadim vatanlarının sahibi olduklarını ilan ediyorlar. Filistin'e ilk göçün hikayesi burada durabilirdi. Ama Theodor Herzl adlı Yahudi, Siyonist ve Avustralyalı bir gazetecinin eylemleri belki de buradaki seyri değiştirdi. Adını binlerce kez duymuş olabilirsiniz. Bu sürecin durmamasını sağlayan bir isimden bahsediyoruz. Herzl, özel yaşamında iki ünlü kişiden büyük ölçüde etkilenmiştir. Avrupa antisemitizminin Yahudi kurbanı olan bu insanlardan birinden etkilenerek Siyonizmi ciddiye almaya motive oldu. Ve başka birinden de yabancı ve işgal edilmiş bir ülkede stratejik başarının yollarını öğrendi. Ve yeniden bir yol haritası çizdi. Bunların ilki Alfred Dreyfus, ikincisi Cecil Rhodes idi. Herzl'in farklı yerlerde Rhodes'i birçok kez övmesi bilinenler arasında. Günlüklerinde 18 kez Rhodes'ten bahsetmesi. Güney-Batı Afrika'daki başarılı, zalim ve insanlık dışı İngiliz sömürgeciliğinin rakipsiz tasarımcısı olarak yöntemlerini dikkatle incelediğini göstermektedir. Buna rağmen Rhodes'un Herzl'in Güney Afrika'daki İngiliz kolonilerinin bir kısmını satın alma ziyareti talebine yanıt olarak "Paran cebinde kalsın." demişti. Tabii Herzl bu cevabı duyunca hiç üzülmeden anılarında şunları yazmıştı. "Tam da beklediğim Rhodes karakteri." Herzl başka bir yerde garip bir güvenle şöyle yazmıştı. "Satrancımda oynanacak taşlar Sisi Rhodes, Büyük Britanya Kralı, Roosevelt ve Almanya Kralı Kaiser. Elbette her biriyle yüz yüze iletişim kuracağını da sözlerine ekledi." Rhodes, Herzl'in talebine bu cevabı verdikten 6 ay sonra arabulucular 19 Ocak 1902'de Rhodes'in bu görüşme için onayını almayı başardılar. Ancak şimdi Herzl durumu uygun görmüyordu. Henüz Rhodes'i gaza getirdiğinden emin değildi. Bu nedenle Rhodes'e açıklama ve alay içeren, mutluluk ve endişe ifade eden iki yanlı bir mektup yazdı. Bu mektupta Herzl, Filistin planının sömürgeciliğinden, Amerikalı politikacıların hayal gücünün eksikliğinden, Rhodes'in açık düşünmeleri ve pragmatizminden duyduğu memnuniyeti bu planın İngiliz kültürü ve ekonomisi için yararlılığını açıkça yazdı. Herzl sözlerine şöyle devam ediyordu. Bir zamanlar alay konusu olan bir plan 4 milyon kişinin uygulamaya hazır olduğu bir noktaya geldi. Herzl, Alman Kaiser ve Osmanlı Padişahı'nın yanı sıra bir dizi avam kamerası üyesinin ve Britanya'daki etkili kilise liderlerinin olumlu görüşlerini de kazanabildiğini iddia etti. Ancak arabulucular Herzl'i mektubu Rhodes'e göndermek için biraz beklemeye ikna etmeyi başardılar. Yaklaşık 70 gün sonra Herzl günlüğüne kaydedilen kısa bir not, Rhodes'in öldüğünü ve Herzl'in arabulucuların onunla görüşme konusunu çözemediği için üzgün ve kızgın olduğunu gösterir. Rhodes'in Herzl için neden kilit öneme sahip olduğunu anlamak için onun kayıtlarına biraz göz atmak yeterlidir. Rhodes, De Beers Elmas Madenciliği ve Ticaret Şirketi'nin kurucusuydu. 2014'ten 2018'e kadar son yıllarda dünyanın en çok ham elmasını satan şirketten bahsediyoruz. Rhodes, Cape Town kolonisinin başbakanı olduğunda hangi ekilebilir arazinin çiftçiler arasında yaklaşık 3 hektar büyüklüğünde paylaştırıldığına dayalı bir plan sundu. Öyle ki bu çiftlikler satılamaz, devredilemez ve çiftçinin ölümünden sonra bu topraklar en büyük oğullara kalacaktı. Çiftçinin diğer çocukları yasal olarak iş bulmak için evden ayrılmaya zorlanırdı. Ayrıca ağır vergiler Afrikalılara ölene kadar köle gibi çalışmaktan başka çare bırakmıyordu. Planın bir diğer parçası da sosyal ve kabilesel yapıların yardımlarını ve işbirliği ortadan kaldırmak için o topraklar dışındaki insanlara toprak tahsis etmek ve onların İngiliz sömürgeciliğine karşı direncini kırmaktı. Rhodes'in insanlık karşıtı planı Güney Afrika'daki İngiliz sömürgeciliğinde de dikkate değer ölçüde başarılı oldu. Rhodes, Afrika halkının büyük bir yüzdesini seçimlere katılma hakkından etkin bir şekilde mahrum bırakan seçimlere katılmak için gereken minimum arazi yasasını geçirerek faaliyetlerini sürdürdü. Bunlar Cecil Rhodes'i Herzl'in gözünde asil ve diğerleriyle kıyaslanamaz bir model yapan özelliklerin örnekleriydi. Rhodes, Herzl'in gözünde büyük bir rol model olduğu kadar, Herzl'in planlarında etkili olan bir diğer karakter olan Dreyfus'ta sefalet, talihsizlik ve hayal kırıklığının bir tezahürüydü. Dreyfus karakterinin tek işlevi Herzl'e önemli bir ders vermek, onu Yahudilerin gözleri önüne çıkarmak ve onları böyle bir kadere maruz kalmamaları konusunda uyarmaktı. Herzl amacı Yahudilere bu korku ve kabustan kurtulmanın tek yolunun Siyonist harekete katılarak Filistin'e girip orayı işgal etmek olduğunu anlatmaktı. Herzl Yahudileri birliğe davet etmek için acı bir deneyim olarak bu şahsiyetin kaderini hatırlatmaya çalıştı. Dreyfus, Fransız Güvenlik Teşkilatı tarafından Alman Güvenlik Teşkilatı adına casusluk yapmakla suçlanan bir Yahudiydi. Dreyfus'a vatana ihanet suçlaması atfedildikten sonra öfkeli Fransızların yazılarının kumaşına Yahudi'ye ölüm sloganı yazılmıştır. Dreyfus'un vatana ihanetle suçlanmasının hikayesi Fransız Güvenlik Teşkilatı'nın bir Fransızın ülkenin Paris'teki büyükelçiliğinde Alman askeri ataşesi için Fransız topçularının askeri sırları hakkında casusluk yaptığına dair kanıt bulmasıyla başladı. Durum o kadar tırmandı ki Fransız askeri yetkilileri beceriksizlikle suçlandı ve herkes bu Fransız casusu ve haini bulmaya çalıştı. Eldeki bilgiler casusun topçu subayı olduğunu göstermiş, vatanına ve ülkesine ihanet eden kişinin çok tehlikeli bir hain olduğu algısı oluşturulmuştur. Sonunda bilgi arayışında Dreyfus'un kimliği belirlendi ve mahkemeye gitti. Dreyfus'u casusluk ve vatana ihanetten dolayı mahkum edecek çok az kanıt olmasına rağmen mahkeme sonunda onu mahkum etti. Dreyfus mahkeme kararıyla ağır zihinsel ve fiziksel işkencelere maruz kaldıktan sonra rütbesi elinden alındı ve Fransız Guyana'sında bulunan Şeytan Adası'na sürgüne gönderildi. Fransa'daki sağcıların Dreyfus davasını gerekçe göstererek antisemitizm bayrağını kaldırdığı bu durumda Herzl, Avrupalı Yahudilerin Filistin'e göçünü planlamak için Fransa ile Almanya arasındaki çatışmayı ve olası savaşı sonuna kadar kullandı. Elbette Herzl'in anılarında şöyle geçmektedir. Almanya Kayseri'ni ziyaret ettiğimde Dreyfus'un hikayesini sanki hiç de casusluk hikayesi değilmiş gibi anlatmıştır. Alman Kayseri'ne göre Fransız ordusunda bazı askerlerin zimmetine geçirmek istediği bir yolsuzluk söz konusuydu. Bu konuda sessiz kalması için Dreyfus'a 10 bin frank teklif edildi. Dreyfus yozlaşmış Fransız askerlerinden rüşvet almayı reddettiğinde casusluk yapmakla suçlanır. Dreyfus ve Rhodes'un davranışlarına kısa bir bakışla bu iki kişinin Herzl'in hayatında neden çok önemli olduğu anlaşılır. Dreyfus, Herzl'in Yahudileri Filistin'e göç etmeye teşvik etmek için kullandığı inkar edilemez sebepti. Rhodes, Filistin'i işgal ve sömürgeleştirme, Filistinleri sömürme yöntemleri ve planları da etkili olan bir insandı. Bu bağlamda Herzl 1896'da Almanca Yahudistan adlı bir kitapçık yazdı. Bu kitapta sorunun çözümüne yönelik köklü bir çözüm sundu. Herzl Yahudistan kitabında şunları yazdı. Yahudilerin içinde bulunduğu sefaletten kurtulmanın tek yolu Yahudilerin Filistin'e veya Arjantin'e yerleşip orada toprak satın almaları ve sonunda kendi topraklarını kurmalarıdır. Herzl bu kitabında egemenlik hakkını elde edene kadar göçün faydasız olduğunu vurguluyor. Kademeli Yahudi etkisi ilkesini reddederek bunun başarısız olduğunu düşünüyor. Issız toprak olmadığını bilen Herzl, verimli olabilmesi için göçün egemenliği ele geçirmekle birlikte olması gerektiğinde ısrar ediyor. Ona göre Yahudilerin nüfuzu arttığında eğer Yahudi devleti yoksa yerel halkın hükümetten Yahudilerin göçünü önlemesini isteyeceğini biliyordu. Tabii ki 1901'den beri Siyonist propaganda Filistin'i insansız ve boş bir bölge olarak tanıtmaya çalıştı. O yıl Filistin hakkında topraksız bir halk için haksız bir toprak ifadesini kullanan ilk Siyonist İsrail Zengveli oldu. 16 yıl sonra bir yazısında bu cümlenin yanlış olduğunu yazarak şu ifadeyi kullandı. Yazık, bu ülkede 600 bin Arap yaşıyor. Herzl'in kitabına geri dönelim. Herzl, Yahudilerin sorununun her zaman orada olduğunu söylüyor. Gittiğimiz her yerde tacize uğruyoruz. Bu sorunun tek çözümü siyasi çözümdür. Herzl, Yahudistan'ı sömürgecilik, sömürü ve ayrımcılığa dayalı garip bir oluşumdur. Herzl, çok uzun olmayan hayatı boyunca Filistin'e hiç ayak basmadı. 3 Temmuz 1904'te 44 yaşında Viyana yakınlarında bir tatil beldesinde süreyen bir hastalıktan öldü. Değerli dinleyiciler, İsrail Metastazı isimli podcast programımızın ilk bölümünde Yahudilerin göçü ve Yahudistan meselesine değindik. Bir sonraki podcast'te tekrar aynı konuya devam edeceğiz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Dünyanın önemli petrol üreticisi ülkelerinden biri olan İran, petrole dayalı ekonomiden büyük ölçüde etkilenmiştir. Ülkenin farklı seviyelerinde petrol satışından elde edilen gelirin etkisinin yanı sıra petrol endüstrisi tek başına belirli bir tarz ve kültürün ortaya çıkmasına da neden olmuştur. İkinci Pehlevi döneminde petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle kültür bütçesi önemli ölçüde büyümüş ve bunun büyük bir kısmı kültür ve sanat alanındaki özel programlara ve sanat inşaat projelerine harcanmıştır.
Petrol fiyatlarındaki artış, İran'ın Pehlevi rejimindeki kültür politikasında yeni fikirler oluşturdu. Bu fiyat artışı bir yandan tüketiciliğin yayılmasına, orta sınıfın büyümesine ve eğlence sektörünün büyümesine ve genişlemesine yol açarken, diğer yandan hükümet ve sarayın kendi öngördüğü sanat üretimi desteklemesi için bir fırsat yarattı. Özel sektörün aksine kendi seçtikleri sanat eserlerinin üretimini hızlandırdı. Pehlevi yönetiminin son 16 yılında kültür bütçesi önemli ölçüde arttı ve bunun büyük bir kısmı kültür ve sanat alanındaki inşaat programlarına harcandı. Ancak bu devasa bütçe devletin tek sesli kültürünün yaygınlaştırılmasına ayrılmış ve devlet dışı kültürü yavaş yavaş ortadan kaldırmıştır.
Bu dönemde hemen hemen tüm araştırmacılar modernleşmenin otoriter ve despotça biçimine vurgu yapmaktadır. Bu tip otoriter hükümet anlayışı ve modernleşme çabaları sadece hükümet karşıtı düşünür ve araştırmacılar görüşü olmakla kalmamış, ona bağlı devlet kurumları tarafından da kabul görmüştür. Örneğin siyasetçilerden ve Muhammed Rıza Pehlevi'ye en yakın kişilerden biri olan Asadullah Alem, o dönemdeki hükümetin tabiatını zımnen yolsuzluk ve adaletsizlikle dolu olarak ifade etmektedir.
Bu süreçte birkaç noktaya değinmek gerek. İlk olarak devlet ve zoraki modernizasyonunda Amaç daha fazla ekonomik büyümeydi. Bu yüzden ekonomik ve teknik modernizasyon ve gelişme olarak adlandırıldı. Bu modernleşmeye siyasi modernleşme ve kültürel boyutlara dikkat etme eşlik etmemiş ve içinde batılılaşma ve batıcılık büyümüştür. Hükümetin kalkınmayla ilişkisiyle alakalı ikinci nokta, kalkınmanın bilinçli veya bilinçsizce imara indirgenmesinin tartışılmasıydı. Gerçek şu ki sözde imar programları sosyal ve kültürel konulara duyarsız olanlar toplumdaki fiziksel ve ekolojik boyutları olan ve kolayca planlar şeklinde yer alan değişikliklere daha fazla vurgu yapan seçkinler tarafından planlandı. Bu düşünce tarzının doğal bir sonucu olarak farklı programlarla hızlandırılmış kalkınma hedefi geleneklerin ve kültürel değerlerin bariz varlığına yer bırakmadı.
İkinci Pehlevi döneminin toplum mühendisliği veya devlet odaklı kalkınmasının en önemli aracı planlama kurumuydu. Devlet teknokrasisine dayalı bir planlama sistemi ve organizasyonu oluşturulmuş ve program mafyası oluşturulmuştur. Yeni planlama sistemi Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya Bankası'nın doğrudan desteğiyle her biri büyük miktarlarda petrol gelirlerini harcayacak sosyal sektörlerde bir dönüşüm için 5 kalkınma programı organize etti ve düzenledi. Ancak bu gelişmelere rağmen uzmanların görüşleri ve analitik çalışmalarında gösterdiği gibi sistem ulusal kalkınma hedeflerini ilerletmede çok başarılı olamamıştır. Bunun nedeni bu çalışma biçiminin özellikle yapısal ve kültürel faktörlerle ilgili olarak sonuçlanan etkilerini dikkate almadan yalnızca kalkınma için bir unsur ve faktör olarak planlanmış olmasıdır. Uzmanlar siyasetin, ekonominin ve beraberindeki kültürün bir ülkenin yönetimini doğrudan etkilediğine inanıyor.
Tahran Radyosu.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeyi yeniden inşa etmek için güçlü bir ihtiyaç vardı. Bu dönemde Avrupa ülkeleri savaşın kendi ülkelerinde verdiği hasarı onarmakla meşguldü. Ve İran eğitim, teknoloji ve daha birçok konuda Batı'ya bağımlıydı. Bu bağımlılık Batılı ve Batı yanlılarını tatmin eder ve ikna ederdi. Ancak entelektüel topluluk ve çevreler arasında bu yöntem kendine yabancılaşma olarak kabul edildi. Böylece aydın kesim toplumu yöneten bu yönetim biçimine ve bunalıma tahammül edememiş ve protestolarını sanatsal ve edebi eserler ve benzeri şekillerde farklı biçimlerde göstermeye başlamışlardır.
Gösterişli Batı kültürü İran toplumunu etkilemişti. Ancak ithal edilen kültüre emanet edilen sadece İran değildi. Tüm 3. dünya ülkeleri bir şekilde bu öz kaybetmenin, kendini kaybetmenin acısını çektiler ve geçmişlerinden uzaklaşarak modernleşme ve modernizm peşinde koştular. İkinci Pehlevi döneminde İran'ın çağdaş sanatlarında modernizme bir dizi rahatsızlığı yaratmış olsa da resim, müzik, şiir ve diğer sanat alanlarındaki ünlü ustalar ve aydınlar hepsi İran'ın yerli ve geleneksel kültürünü korumaya çalıştılar. Bir şekilde gelenekleri ve eski varlıkları canlı tutmaya çalışan bu kesim sadece Batı kültür ve sanatının olumlu noktalarını almaya çalışmıştır.
Bu yıllarda kendi kültürlerine gönül vermiş İranlı sanatçılar Sakahane ekolünü kurabilmişlerdir. Akademik resim ve yeni resim akımlarından farklı olarak Kahvehane resim ekolü de resmi sanatın dışında büyümüş ve en belirgin etkilerini Pehlevi döneminde göstermiştir. Karikatür o dönemde yeni bir sanat olmasına rağmen o dönemin kültürel ve toplumsal değişiminde etkisini ortaya koyan sıradan insanların onu anlayabilmesi ve onunla iletişim kurabilmesini sağlayan sanatlardan biriydi.
1960'lardan itibaren İran'ın mimari üsluplarının oluşumu petrol gelirleri ve hükümetin imar planlarından etkilenmiş, zengin petrol paralarının da yardımıyla kamu ve özel sektörde inşaat popüler hale gelmiş ve gelişme süreci artarak devam etmiştir. Ülke özellikle Tahran şehrinin genişlemesi bu çağda İran mimarisi alanındaki bu büyümenin açık örneklerinden biridir. Farklı zamanlarda ve farklı ülkelerde kalıcı şehircilik ve mimarlık çalışmaları dönemin devlet adamlarının dikkat ve bilinçlerinden ve o ülkelerin aydınlarının yardım ve desteklerinden doğmuştur. Bu nedenle mimari eserlerin oluşturulması mimarlar ve işverenlerin düşünce ve fikirlerinin ortak ürünüdür ve bu ortak vizyon kalıcı mimari eserlerin yaratılmasında kuşkusuz önemli bir etkiye sahiptir.
Tahran Radyosu.
Mimarlık eğitimi alanında ise 1320'deki 2. Pehlevi döneminin başlaması sırasında 1318 yılında kurulan Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ciddi çalışmalarının başlangıcına denk geldiğini söylemek gerekir. Böylece İran'da mimarlık eğitimi süreci Fransa'daki Beaux-Arts Mimarlık Okulu'nun tarzıyla başlamıştır. Bu dönemde yapı malzemeleri ve teknoloji ile ilgili tutum değişikliği faktörlerinden iki faktörden söz edilebilir. Mimarları dış cepheleri ve iç bileşenleri sadeleştirmeye yönlendiren modernist bakış açısı ve hızlı ve ucuz inşaat ihtiyacı. Bu nedenle şehir merkezlerindeki nüfus kriziyle başa çıkmak için teknoloji, kreş ve tuğla yardımıyla uygulanan tonozlu çatılı, teneke kutu şeklinde bir hacme sahip bir bina türünün oluşturulmasına temel oluşturdu. Bu süreç sonraki yıllarda da devam etti ve gelişti.
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurulmasından sonra Hicri Şems'i 1339'da mimarlık alanında bir başka olay daha meydana geldi ve bu İran'ın 2. Mimarlık Fakültesi'nin Şehit Beyişti Üniversitesi'nde kurulmasıydı. Bu üniversiteyi yöneten eğitim sistemine baştan beri İtalyan profesörlerin varlığı eşlik etti ve eğitim süreci Tahran Güzel Sanatlar Okulu'ndan önemli ölçüde farklı şekilde devam etti. Hicri Şems'i 1332-1342 yılları modern mimarinin uluslararası tarzda gelişme ve genişleme yılları ve mimari eserlerde teknolojinin ilerleme ve gelişme yıllarıdır. Bu dönemin mimarisi iç mimarların düşünme biçiminde performans ve inşaat teknolojisinde köklü bir değişiklik yarattı ve İran mimarisi giderek geçmişinden uzaklaştı. Bu mesafe işlevsel, dışa dönüklük ve yüksek binalar açısından yeni bir ölçüydü ve o zamana kadar İran'da bu tür binaların inşa edilmesi mümkün değildi. Bu binaların inşası petrol gelirlerinin artması ve çok sayıda fon tahsisi nedeniyle mümkün oldu.
Hicri Şems'i 1340'lar tüm kültürel ve sanatsal alanlarda çok önemli bir yıl olarak kabul edilir. 1341 Behmen ayında yukarıdan modernleşme gündeme alındı. Hükümet 1960'daki kapitalist dünyanın dönüşümleriyle uyumlu ve koordineli bir ekonomik büyüme ve gelişme boyutu ortaya koymaya karar verdi. Bu dönemde köylerden kente göçün artmasıyla birlikte toplu konut üretimi konusu mimarlık ve şehircilik alanında ciddi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaca cevap olarak hükümetin büyük şehir geliştirme planlaması toplu konut ve uydu kentlerin tasarımına yönelik planlar fark edilmiş ve bu alanlarda adımlar atılmıştır.
Genel bir bakışla 1941'den 1978'e kadar sürede mimarinin önemli niteliksel ve niceliksel ilerleme kaydettiği görülmektedir. Bu arada bu ilerlemeye yardımcı olan birkaç faktör vardı. Yabancı mimarların rolü, mimarlık okulları, yurt dışında mezun olan İranlı mimarlar ve bu gibi bu faktörlerin etkileri mimarlıkta hacim açısından görülebilir.
Son olarak sanat tarihinde kiranlık ve despotluk ile kültürel yoksulluk ile özgürlük ve kültürel ilerleme arasında mutlak bir ilişki olmadığını ve İran'ın ve dünyanın en iyi edebi, sanatsal ve teorik eserlerinden bazılarının bu dönemlerde yaratıldığını belirtmek gerekir. Hicri Şems'i 40'lı ve 50'li yıllarda da çağdaş İran sanatı ve edebiyatı 2. Pehlevi'nin zulmüne rağmen bazı dallarda müreffeh bir dönem yaşandığı söylenebilir. Ancak genel olarak bu dönemin kültür ve toplum için pek de parlak olmadığı belirtilmelidir.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, takva konusunda Allah'tan başkasına bağlanmama konusunda uyarıda bulunarak bunun muttaki birinin şartlarından olduğunu ifade ediyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değineceğiz. Kur'an'da takvaya davet meselesinin yanı sıra, ki başından sonuna kadar defalarca ve defalarca takvaya davet edilmişiz. Bu sorunları çözen ve yolu açan gerçeğe ve buna karşı Allah'tan başkasına bağlanmama konusu da gündeme gelmiştir. Ki sanırım Nahl suresindedir. Gerçek böyle iken siz hala Allah'tan başkalarından mı korkuyorsunuz? Acaba Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Peki Allah'tan başkası ne demek? İnsanın babasına, insanın annesine dikkat etmesi ki iyidir. Mümin kardeşe de dikkat etmek iyidir. Maksat bunlar değildir. Yani Allah'tan başka güçler, Allah'a karşı olan güçler. Öyleyse biz takvaya bağlı olduğumuzda Allah'ın gücünden korkuyoruz. Allah dışındaki güçlerden korkmuyoruz. Korkmuyoruz demek, yani onları dikkate almıyoruz. Konsantre olmadığımız değil, üstelik konsantre olmamız gerek fakat onlardan korkmuyoruz. Bizim yaşamımız, saadetimiz, bizim geleceğimiz, bizim kaderimizin onların elinde olmadığını düşünmüyoruz. Bu takvanın bir gereğidir. Bakın, tüm bunlar bir halkın zafer yoludur. Yani bir İslam ümmetinde takva olunca, böyle düşününce ve böyle davranınca mecburen gelişme yaşanır, hareket oluşur, ilerlemek, yücelmek, yükselmek ve o zaman bütün dinlerden üstün kılmak olur ki Allahu Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de defalarca ve mükerrer geçmiştir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı, İran'ın uyanık ve takdir sahibi halkına şükranlarını ifade eden bir mesajda, onların dün Dünya Kudüs Günü görüşündeki destansı varlığını küresel istikbarın açık bir mesajı olarak değerlendirdi. Tahran Cuma namazı hatibi, Siyonist rejim suçun simgesi haline geldi açıklamasında bulundu. Seyyid Hasan Nasrullah, Filistin milletini desteklemek İran düşmanlığının temel nedenidir ifadelerinde bulundu. İran'ın intikam korkusu nedeniyle Siyonist rejimin 28 diplomatik temsilciliğinin kapatıldığı belirtildi. Antonio Guterres, Gazze'de ateşkes sağlanmasına bir kez daha vurgu yaptı. Lübnan Hizbullah güçleri Siyonist rejimin 3 askeri üssünü roket ve top mermileriyle hedef aldı. Yüzlerce avukat ve İngiliz üniversite profesörü bu ülkenin başbakanına hitaben yazdıkları açık mektupta işgalci İsrail rejiminin Gazze'deki suçlarına değinerek bu rejimi kınadılar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Siyonist rejim karşıtı 4 kararname onaylandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsle.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.